Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz başkente. İşte Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor ve biz söz verdiğimiz üzere haberlerden sonra başkentte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sesleniyoruz. Siz Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca sevgili dinleyenlerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın da adları. Şimdi gelin birlikteliğimizin İlk müziğine kulak verelim.
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğini. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi üç kalp bir arada. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven İki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Gazeteci, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Ömür Ünver bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bugün yapay zekayı konuşacağız. Sizin de onunla ilgili bir yazınız vardı, ondan hareketle yola çıktık. Yapay zeka kavramı son zamanlarda pek çok yerde gündemde, adını sık sık duyduğumuz kavramlardan biri. Şimdi çeşitli fikirler var. Özellikle teknolojik gelişmeleri görüyoruz bununla ilgili. Son durum nedir? Neler aktaracaksınız bize?
Evet. Aslında şuradan başlamamız gerekiyor sanıyorum. Yeni bir çağın içindeyiz. Burada biz bilgi her şeyin önünde. Ve bu çağ da dijital çağ deniyor. Yapay zeka da bunun ana başlıklarından biri aslında. Bütün teknoloji dünyası da konuşuyor bunu. Eğitim dünyası da konuşuyor. Ülkeler arası ilişkilerde artık söz konusu olmaya başladı. Üretim şeklini değiştiriyor artık. Yani dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Birincisi buharla olmuştu. İkincisi elektriğin üretimde kullanılmasıyla. Elektronik ve otomasyon devreye girdi ve üçüncüsü oldu. Artık dördüncüsünü konuşuyoruz. İşte yapay zeka sahibi nesnelerin birbiriyle iletişime geçtiği, insansız üretim şeklinin artık ortaya çıktığı bir dönemi başladı ve gelişmesini izliyoruz. Ona şahitlik ediyoruz aslında. Evet. Tabii bu sürecin de hem ülke olarak hem içindeki toplum olarak dışında kalmamamız gerekiyor. Çünkü şey gibi düşünmek lazım. Bunu bir tren gibi düşünmek lazım. Orada bir kompartımanda yer bulmamız gerekiyor. Eğer giderse gelişmiş dünyanın da dışında kalıyorsunuz açıkçası. Bu gelişmeler aslında her şeyi etkiliyor. Yani kişiler arası iletişimi etkiliyor. Artık biliyorsunuz işte eskiden denirdi ki ya televizyon çıktı, evlerde sohbetler bitti diye. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, evet, herkes bir köşede. Evet, evet. Daha farklı bir iletişim şekli var. Daha farklı bir aile iletişimi var.
Evet, odadan toplum, odaya bile mesajlaşılıyor artık.
Evet, evet, toplum iletişimi var. Alışkanlıklar farklı. Bütün bunlar yaşadığımız yeni dönemin aslında işaretleri ve buna uygun hem sosyolojiyi hem eğitimi hem insanların psikolojisini her şeyi buna uygun hale getirmemiz de gerekiyor. Bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bunun da hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
Evet, evet, evet.
Buna uyum içinde olmak da gerekiyor. O anlamda da öncelikle eğitim sisteminin, öncelikle gelecek nesillerin bununla uyumlu bir eğitim anlayışı içerisine girmesi lazım. İşte her şeyde artık yazılım dediğimiz şey var. Bu da kodlardan oluşan bir sistem. İşte kodlama eğitimi diye bir şey var. Ve çocuklar artık 5-6 yaşından sonra bütün dünyada, gelişmiş dünyada kodlama eğitimi almaya başladı. Bizde de yapılıyor bunlar. Ama daha hızlı bir şekilde yapmamız ve daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Evet. Buna ulaşmayı, çünkü geleceğin okumayı, okur yazarlığı bu. Bunu bilmeyen okur yazar kabul edilmeyecek.
Evet.
Yani her şeyi etkiliyor. Biz mesela şu anda hepimizin bir mesleği var. Ve belki yaşamımız boyunca, çalışma hayatımız boyunca sadece o mesleği yaptık. Artık bu da çeşitleniyor. Önümüzdeki dönemde bir kişi yaşamı boyunca 30'a yakın meslek değişecek deniliyor. Bu donanıma sahip olmaları gerekiyor. O nedenle yeni nesillerin, evet, eğitim sisteminde bunun üstüne gelmesi gerekiyor. Şimdiden üretimde bile bakıyorsunuz, bildiğimiz klasik anlamda bir üretimden ortaya çıkan ham madde veya ürün işte $1.5. Ama teknolojik bir şey üretiyorsunuz, bir anda 13.5 dolara yükseliyor,
evet,
ve
evet,
işte hem ekonomik hedefleriniz de varsa, hem geleceğe dair bakış açılarınız varsa, bunun önemli bir parçasında işte bu yapay zekanın da içinde olduğu teknolojik dönüşümün içinde yer alma gerektiriyor.
Evet. Şimdi milyonlarca işin üstesinden gelecek. Bu aşikar. Ama tabii bir o kadar olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanları da olacak. Çok iyi kullanılması gerekiyor herhalde, değil mi?
Kesinlikle. İşte planlama onun için önemli aslında. Yani şimdi olumsuz kısmını biz biraz da bilim kurgu filmlerinden,
evet.
Steven Spielberg filmlerinden şey yapıyoruz,
evet,
algılıyoruz.
Evet, evet,
veya işte Uzay Yolu serisinden falan. Yani o öyle bir algımız var işte. Kontrol edilemeyen robotlar falan,
evet,
filan veya,
evet,
katil
dünyayı
robotlar
ele
deniyor.
Geçiren
tabii,
robotlar,
tabii, robotlar falan. O da mümkündür ama bu çok da şey değil. Çünkü yapay zeka yaygınlaştırılırken bir yandan da buna ilişkin güvenlik programları da alınıyor. Hı-hı. Şey yapılıyor. Tabii bu da etik ortaya çıkıyor. Hı-hı. Hani yoğun olarak da zaten kullanılıyor. Hani bu üretiliyor ama insanlık yararına mı olacak, dünyanın yararına mı olacak? Tabii ki öyle olacak. Şu anda zaten yoğun olarak sadece üretim boyutunda ele alınıyor bu.
Yani faydaları ve riskleri üzerine tartışmalar da var ama.
Hala devam ediyor. Evet. Özellikle şöyle, işte artık gelecekte robot ordular oluşması şey yapılıyor. Orada deniyor ki işte tamam, buna program yüklediniz, şey yaptınız. Hani yapay zeka insan gibi şey de yapılıyor. Muhakeme yeteneği de var diyelim.
Evet.
Ama karşısına düşman olarak gördüğü her şey, karşısına bir çocuk çıktığında, bir sivil çıktığında ne yapacak? Mesela şu an onu da konuşuyor bu konuyla ilgilenenler. Veya işte üretim boyutunda da işte işin şeyine giderse, hani biliyorsunuz, evet, o üretimde çok fazla şey yapılıyor.
Evet.
Fason, merdiven altı, ona giderse ne olacak falan,
evet,
diye.
Evet,
ama işte her boyutta bir insan etkisi bunun, hı-hı, için yetişmiş, yetkin insanın her boyutta bunun içinde yer almasını gerektiği de zaten bu şekilde ortaya,
yani,
çıkıyor.
İnsanlardan daha zeki olup dünyayı ele geçirmeyecekler yani.
Yok yok. Şey, şimdi bu konudaki en büyük çalışma yapan şey, kuruluşlardan biri Apple. Dünyanın en önemli, hı-hı, işte yazılım firmalarından biri. Onun CEO'su Tim Cook'un birkaç gün önce bir şey vardı. Beyanatı arkadaşım da aktardı. Diyor ki Cook, şeyden, yapay zekadan, akıllı robotlardan korkmayın. Robotlaşmış insanlardan, robot gibi düşünen insanlardan korkun diyor.
Evet.
Yani esas sıkıntı burada aslında. bütün bu eğitim durumunu da, yapay zekaya yaklaşımı da, geleceğe bakışı da aslında bu cümle çok güzel özetliyor.
Evet.
O şekilde yönlenmemiz gerekiyor.
Evet. Ne için üretildiği, nasıl kullanılacağı önem taşıyor aslında burada baktığımızda.
Tabii,
değil mi? Örneğin,
evet,
otomotiv sektöründe belki kazaları çok daha aza indirgeyebilecek.
Tabii. Hep okuyoruz da, gazeteler, televizyonlardan, hı-hı, da izliyoruz, şey yapıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde biliyorsunuz bu firmalar artık sürücüsüz araçlar denemeye,
evet,
başladılar. İşte trafik kazası da yaşandı, hı-hı, bir tane. Bu boyutta artık toplu ulaşımda sürücüsüz toplu ulaşım araçları devreye girmeye başladı. Onlarla ilgili şeyler yapıyor. Ne için kullanıldığı tabii ki önemli.
Evet.
İşte etik orada devreye giriyor. Ama değişen bu dünya ile birlikte yasalarda, etik anlayışımızda, o ilişkiler boyutu da, her şey de buna uygun hale gelirse, önlemler alınırsa, tabii ki bununla ilgili de bu sorunlar önlenmiş olur, ortadan kaldırılmış olur. Bir boşluk içerisinde, hatırlarsınız ilk internet çıktığında herhangi bir koruma şeyi de yoktu.
Evet.
Filtreleme de yoktu. Herkes her şeye ulaşıyordu, konuşuyordu, şey yapıyordu. Ama sonrasında hem yasal anlamda hem o kuruluşların gözlemleri anlamında kullanım, hı hı, süresince, hem de insanların artık alışkanlıkları anlamında bir yazılı olmayan kurallar zinciri oluştu.
Oluştu, evet.
Bunda da öyle olacaktır. Yani ilerleyen süreçte de bu şekilde olacaktır. Onun için bu konuda bence çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Yani çok endişe etmemek gerekiyor.
Gerekiyor,
o filmler, evet, hala bilim kurgu ve öyle kalacak.
Peki ülkemizde durum nedir acaba?
Ülkemizde de bu konuda ciddi çalışmalar var. Ama araştırma geliştirme oranlarımız çok düşük. Hı. Yani dünyanın çok gerisinde. Bakıyorsunuz binde üçtü yanılmıyorsam. yani %'ye bile artık geçemedik. Ama son birkaç yıldır özellikle Sanayi Bakanlığı'nın, Teknoloji Sanayi Bakanlığı'nın artı TÜBİTAK'ın ciddi destekleri oluyor. Artı köklü üniversiteler var özellikle Ankara'da. Onların açtığı teknokentler, teknoparklar var. Buralarda çok fazla Ar-Ge merkezleri. Geçtiğimiz hafta bir Türk oyun yazılım firması, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, 2012 yılında kurulmuş bir oyun yazılım firması 250 milyon dolara satıldı. Yabancı bir kuruluşa. Yani ve bu ek ödemelerle daha da üste çıkıyor. Bu çok önemli bir başarı. Yani bunca altyapı sıkıntısına şeyden söz ederken bunu gerçekleşmiş olması aslında mucize gibi bir şey. Bunun gibi örneğin Ankara'nın çok ciddi bir ihracatı var aslında. Hani oyun olsun, diğer yazılımlar olsun ve artık onlar sanayi kuruluşu kabul ediliyorlar. Teknokentlerdeki o firmalar, o yazılım şirketleri ve tüm sanayicilerle aynı haklara sahipler. Evet. O kredileri kullanabiliyorlar. İşte ihracat yapacağı zaman o imkanlar, her türlü şeyi artık bunlar hep aslında yolunu açan şey. Ama yeterli değil. Ve çok daha gerideyiz. Çok gerideyiz.
Evet.
Bizim en önemlisi, çok özür dilerim.
Estağfurullah.
En önemlisi öncelikle eğitim sistemimizi elden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi zaten bir şekilde yarışın içinde olmamız şart ama gelecekte o yarışın tam göbeğinde olmamız gerekiyor. Belki de en önlerde olmamız gerekiyor. Onun için de o eğitim altyapısını mutlaka buna uyumlu hale getirmek gerekiyor.
Çünkü neden? Yapay zekada lider ülke dünyanın da lideri durumunda olacak.
Tabii.
Bizim de bu koşuda geri kalmamamız gerekiyor o nedenle.
Evet, şu anda da öyle aslında.
Evet.
Yani bakıyorsunuz Güney Kore'de bir firma Türkiye'nin milli geliri kadar şey yapabiliyor. Yani sadece bir bilgisayar cep telefonu markası olarak şey yapabiliyor. Yani artık böyle bir dönüşümden kaçınmanız mümkün değil. Geleneksel üretim yöntemleriyle bu yarışın içinde olmanız, koyduğunuz hedeflere ulaşmanız mümkün değil. O anlamda yeni bir şeyler ortaya çıkartmanız gerekiyor. Bunu seri olarak üretmeniz, pazarlamanız gerekiyor. Onun için de bu altyapının kurulması gerekiyor. Çok daha ciddi desteklerin sağlanması gerekiyor araştırma geliştirme anlamında. Mesela Almanya'da bir firmanın sadece araştırma geliştirme biriminde 17 bin çalışanı var. Yani ve bu inanılmaz maliyetler. Fakat oradan bir tane buluş yapılıyor. Yeni herhangi bir şey bulunuyor. Kat kat kat fazlası çıkarılıyor. Ve o yarışın içinde kalıyor firma. Hatta öncü oluyor. O anlamda da bizde de bu formülün, bu yöntemin artık işlerlik kazanması daha fazla gündeme alınması gerekiyor.
Evet. Aslında insan zekasından fazla olması biraz ürkütücü geliyor belki ama kaçınılmaz ne yazık ki.
Aslında yani şu ana kadarki şeyde o insan zekasının üstüne çıkmıyor. Yani çünkü belirli insan özellikleri tanımlanıyor. Ve sadece o programlar arasında bir muhakeme
çıkıyor. Geliştirildikçe çıkma olasılığı var.
Tabii ki var. Ama öngörüler anlamında hiç insanı geçeceği olarak bir öngörü de yok şu aşamada aslında. Yani yine o bilim kurgu filmlere geleceğiz.
Evet.
Hep algımız oradan yürüyor çünkü.
Oradan yürüyor.
Yani şu anki şeylerde hani öyle bir öngörü de yok. Hani onun üstüne çıkabileceği. Çünkü bizde de insan zekası diye bir ortalama yok.
Evet.
Yani çok daha üstte olanlar var, çok daha altta olanlar ve ortalama var.
Öyle ya, onu yaratabilen insan zekaları var.
Evet, ama onu yaratan işte daha fazla bir zeka şeyine sahip. O anlamda önlemler de alınıyor. Zaten şu anda o robot, hep tabii biz yapay zeka eşittir robot düşünüyoruz.
Evet,
aslında
evet.
Robot değil, bunlar farklı nesneler ve bilgisayarlar. Hani ben mesela birkaç ay önce Türkiye'de bunun içinde derken onu demeye çalışıyordum. Niğde'de bir fabrikaya gittim. İp fabrikası, ip üretiliyor. Orası geçmişti mesela 4. sanayi dönemine. Yani pamuk fabrikanın başında pamuk geliyordu. Depo var, oraya konuluyor ve fabrikanın sonunda ip çıkıyordu.
Evet.
İnsan yok ortada.
Yok, evet.
Yani evet. Ama işte yapay zeka diyoruz. İşte gelişen teknoloji bu. İşte yapay zeka o şeydi. O üretim bandı.
Bandı, evet.
Yani pamuktan hep robot ipliğe. Gibi, evet. Hep robot gibi algılamamak evet, gerekiyor.
Evet.
Yapay zeka daha çok da oralarda kullanılıyor zaten. Hı-hı. Şu anda.
Evet.
Hani üretim anlamında işte biz hep evdeki bir ya robot hizmetçi mi olacak hepimizin evinde falan filan. Bu çıldırırsa bize ne yapmaz ki falan. Çok da akıllı olması şeyindeyiz ama hani öyle beklenmiyor kısa zamanda aslında.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, gazeteci, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Ömür Ünver Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu. Uydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve başkentten Hollanda'ya uzanıyoruz. Telefonumuzda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba, hoş geldiniz başkente.
Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler Nilgün Doruk.
Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, yine bugün değişik konularımız var dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz. Malum 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Bugün de oldukça ilgi çeken değişik bir kampanya başladı Hollanda'da. Neydi bu kampanya? Dinleyicilerimizi birazcık bilgilendirelim mi lütfen?
Evet, Hollandalı hekimler 31 Mayıs'ta sokaklara çıktılar beyaz önlükleriyle birlikte ve sokakta sigara içerken gördükleri insanlara yanaşıp onlara kartvizitlerini uzattılar. Ben doktorum, işte hangi alan uzmanıysa onu da belirterek, örneğin bir tanesi akciğer hastalıkları, iç hastalıkları uzmanıydı. Kartını uzatıp hekimler sigara içenlere, görüyorum ki sigara içiyorsunuz, yakında muhtemelen bir doktora ihtiyacınız olacak. Kanser olursanız ya da sigarayı bırakmaya karar verirseniz lütfen beni arayın deyip kartvizitlerini uzattılar. Tabii ki sigara tiryakileri bir anda ne olduğunu anlayamadılar, bir şaşkınlık içindiler. Ve daha sonra hekimler onlarla sohbet ettiler. Çünkü Hollanda'da hala ilk sırada sigaraya bağlı ölümler. Çünkü özellikle kanserlerin en önemli nedeni sigara tiryakili ve başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalık sigara kaynaklı. İşte bu konuda tiryakileri uyarmaya çalıştılar. Çünkü hekimlere göre bu yapılması gereken bir zorunluluk. Kampanyaya katılan hekimler, evet, sıra dışı bir durum, insanları şok ettik ama bunun yapılması gerekiyor, hatta daha fazlası yapılması gerekiyor. Çünkü biz klinikte her gün sigaranın yarattığı hasarları ve buna bağlı insanların yaşadığı acıları, üzüntüleri çok yakından tanık oluyoruz, tanıklık ediyoruz. Ve bunun artık insanlara anlatılması lazım. İnsanların sigarayı bırakması lazım. Sadece sigara tiryakileri ya da hekimlerin sorunu değil, devletin sorunu, bütün insanların sorunu. O yüzden de artık bir şekilde insanların bu konuda uyanması gerekiyor diyorlar. Sadece akciğer hastalıkları değil, onun dışında çok çarpıcı örnekler de verdiler. Örneğin genç yaşta sigaraya bağlı rahim kanseri geçiren bir kadın iyileşse bile ömür boyu artık çocuk sahibi olamayacak. Bunu da göz ardı edin. Yani sadece akciğer kanserinden ölümler değil, onun dışında hayatta hayatın her alanında sigaraya bağlı rahatsızlıklardan dolayı birçok olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. Uyarısını yaptılar mı bilmiyorum.
Evet, umarız etkili olur bu anlamda böyle bir kampanya. Şimdi Kuzey Denizi'nde giderek yok olan canlı türleri var ve bunların 3D yazıcısıyla kurtarılacağı yönündeki haberle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Evet, dünyada bir ilk, artık hayatımızda önemli, giderek önemli yer tutmaya başlayan 3D yazıcılar bunu da yaptılar. Kuzey Denizi'nde artık yok olmaya yüz tutan, başta istiridye olmak üzere diğer deniz canlılarının geri getirilebilmesi için 3D yazıcıyla bir istiridye yatağı hazırlandı ve 20 metre derinliğe bu yerleştirildi. Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından Norveç'ten ilk etapta 6 ton istiridye getirildi. İkinci aşamada yine bir başka noktada kurulan diğer yatağda 1 ton istiridye konacak ve Kuzey Denizi'ndeki yaban hayatının yeniden canlanması sağlanacak. Çünkü artık istiridye yataklarının bilinçsiz avlanma ve küresel ısınma nedeniyle yok olması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki canlının tamamen yok olmaya yüz tuttuğu belirtiliyor. Çünkü birçok balık türü ve deniz kabukları bu yataklarda besleniyor, yumurta bırakıyor ya da yaşamlarını burada sürdürüyorlar. Yine denizlerdeki birçok canlı, kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türü de buralardan besleniyor. Dolayısıyla bunların yok olmasıyla birlikte doğal hayatında ciddi anlamda yara aldığı belirtiliyor. İşte yeni kurulan 3D yazıcılar vasıtasıyla yeni kurulan istiridye yatakları Kuzey Denizi'nde hayatın yeniden canlanmasına neden olacak. Ve sürpriz bir destek var projeye. Bugüne kadar çevrecilerin düşman olarak gördüğü balıkçılar o bölgelerde, istiridye yataklarının kurulduğu bölgelerde avlanmama kararı aldılar. Onlar da doğal hayatın yeniden canlanabilmesi için o bölgelerin korunmasına katkı sağlayacaklarını açıkladılar. Bu da çevre açısından oldukça olumlu ve umut veren bir gelişme olarak not düşüldü Yaban Hayatı Fonu tarafından. İlgin Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine Hollanda'da öğrenciler tarafından yeni ve son derece verimli bir otomobil geliştirilmesiyle ilgili bir haber var. Bununla ilgili aktaracaklarınız neler olacak?
Evet, dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi Delft Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından geliştirildi. Hem tasarruflu hem çevre dostu otomobil hidrojenle çalışıyor ve 1 litre hidrojenle yaklaşık 5000 kilometre yol yapabiliyor yeni otomobil. Testlerde başarıyla geçti. Çünkü diğer bütün otomobillerde özellikle yakıt bağlı emisyon nedeniyle çevre kirliliği ortaya çıkarken birçok Avrupa ülkesi bu konuda artık özellikle dizel araçlara yasak getirdi ya da getirmeye hazırlanırken hidrojenle çalışan araçlarda emisyon sorunu olmadı ve çevre dostu olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar geçen hafta tanıtımı yapıldı otomobilin ve yapılan tüm testlerde olumlu sonuç elde edildi belirtildi. Temmuz ayında düzenlenecek bir yarışmaya katılacak bu otomobil. Shell firması tarafından organize edilen tasarruflu otomobiller rallisinde ilk kez göreceğe çıkacak ve marifetlerini sergileyecek. Aynı zamanda öğrenciler tarafından bir akıllı bir otomobil olarak da tasarlandı bu yeni ürün. Örneğin sürücülere mümkün olduğu kadar verimli sürmesi için hız, dönüş açısı ve frenleme kuvvetinin gerekli olduğu konularda talimatlar verecek, sürücüyü uyaracak biçimde tasarlandı. Dolayısıyla bilim çevreleri açısından geleceğin hem ucuz hem de çevreci otomobili olarak değerlendiriliyor yeni öğrencilerin bu buluşu Nilgün Doruk.
Evet, bakalım görücülerden kaç puan alacak. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Bugün uyandım. İlaçlarımı almadım. Bugün ne kadar alışmışım anladım. Canım, bugün ilk defa sensiz kaldım. Canım, canımın yaprakları. Gözlerin yok çok, canımı yakıyor özlemin çok çok çok, her şeyden çok. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde hayalleri bağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde yüreğim kan alıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Her şeyden çok. Bakıyor günlerdir, güller güneşi özlüyor sensin. Canım, canımın yaprakları, gözlerin çok. Çok çok yüreklerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar her şeyden çok.
Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, sihirli sözcükler köşemizde bu hafta gerçekten sihirli sözcüklerden konuşacağız diye
evet. İletişim uzmanı sihir sevgili
evet, Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Yine merhabalar.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Şimdi insanların sihirli bulduğu sözcükler ve gerçekten sihirli olduğuna inanılan evet. sözcüklerden söz edeceğiz. Nedir öncelikle o sihirli sözcükler, insanların bizlerin sihirli bulduğu sözcükler?
Aslında şöyle, yakın zamanda çok sıklıkla etkileyici cümlelere çok ihtiyaç duyduğumuzu dile getirdik zaten.
Evet.
Çünkü yeni iletişim biçimleri bizim daha hızlı ifade etmemizi gerektiriyor bazı şeyleri. Bu nedenle de sihirli sözcük arayışı var pek çok kişide. Bizim de köşemizin adı olunca bu hafta sihirli sözcüklere bakalım dedik. Sihirli olduğuna inanılan sözcükler arasında birkaç tür yaklaşım var bununla ilgili. Sihirden kasıt aslında biraz hızlı bir biçimde karşı tarafı etkileyen evet. sözcükler diyebiliriz. Özellikle de internette, sosyal medyada çok hızlı görünür olmak ve çok hızlı tepki alabilmek için. Çünkü bunların her birinin bir maddi getirisi olduğu için. Öneriler var. Önerilerden bahsedeyim ilk önce.
Evet.
Bir tanesi senle başlayan cümleler kullanmak. Sen yani siz ya da Türkçe'de mesela bu zamirleri kullanmadan da cümle yapabilirsiniz. Fakat bunu tercih etmeyin. Sen sözcüğü görünsün orada ki hı hı. hedefi yakalayın gibi bir öneri var. Bu kimi zaman kampanyalar, sosyal kampanyalarla ilgili metinlerde çok görülebilir. Ayşe, sana ihtiyacımız var. Sen de bizimle birlikte şunu şunu yapar mısın gibi.
Evet.
Bu hitap özellikle seçiliyor. Çünkü o zaman muhatap alınıyorsunuz. Yani ister istemez dönüp bakıyorsunuz. İsminizi bilemeyecekleri için ya da bilseler de o etkiyi yaratamayacakları için sen demeyi tercih ediyorlar. Bir diğeri çünkü ile başlayan cümlelere ağırlık vermek. Bunu çünkü bir sebep kazandırıyor. Sebep edindiriyor aslında. Yani hı-hı. o sebebe belki ben sahip değilim ama yine de muhatabı olduktan sonra o sebebi edinebiliyorum. Olduğum hissine ikna ediyor beni.
Evet.
Çünkü şunu sağlayacaktır, çünkü bunu yapacağız gibi. Bir diğeri bir canlandırma. Özellikle de içinde hayal geçen cümleler kurmak. Hayal etmek, bunu hayal edebiliyor musunuz? Ben bile tam sihri kuramıyorum mesela. Edebiliyor musunuz? Değil. Edebiliyor musun? Hadi şimdi şunu hayal et gibi yönlendireceğim. Ama mutlaka hayal ya da düş sözcüklerinin var yer olmasını aldı. Bekliyorlar.
Evet.
Bu yakın zamanda belki tam karşılığı değil ama inovasyon, yani nasıl söyleyelim, geçmişte olanı da kapsayarak yenilikçi olma hali biraz hayalle, düşle sağlanabilir gibi bir düşünce var. Bu nedenle de hayalle hatırlamak birbirine bağlı, bir diğeri de hatırla. Hem bu cümlemi hatırla. Buna kişisel gelişimciler zaman zaman çapalamak diye bir ifade kullanırlar. Bu da şunu getirir. O anki metni aslında kişinin bir deneyimiyle örtüştürerek hatırlamasını sağlamak. Onun için de hatırla, bunu hatırla, hatırlayacaksın mesajını vermek ve hatırlamayı, lütfen bunu hatırla kalıbını mutlaka metnin ya da konuşmanın içeriğinde özel bir yere yerleştirmek gerektiğini
Şimdi,
söylüyorlar.
Lütfen bunu hatırla deyince oradaki lütfene de takıldım ben.
Evet.
Lütfen de çok sihirli.
Evet, evet.
Hem nezaket hem de emir. Değil mi?
Yüz yüze iletişimde kesinlikle. Mesela yüz yüze iletişime baktığınız zaman hatta ben programla ilgili küçük de bir anket yaptım kendimce.
Gördüm sosyal medyada.
30'dan biraz fazla arkadaşımız cevap verdi. Çok küçük arkadaşça bir sohbet aslında, anket asla denilemez. Fakat şunu söyleyebilirim. Yüz yüze iletişimde sihirli sözcükleriniz var mı? Varsa neler? Veya tam tersi, yani yine sihirli kabul edilebilir. Hani tepe tasını attıran cinsten bir sihre sahip sözcükleriniz var mı diye sormuştum ben. Birincisine, yani olumlu anlamda sihirli sözcüklere kişiler farklı şeyler söyleseler de genelde çok empatik cümleler yazdılar. Yani hani bir de buradan bakalım, istersen şöyle olsun, hayırlısı, sen öyle düşünüyorsan neden olmasın gibi. Biraz kadir kıymet bilen, kabaca söylersem empati kurabilen, farklı bakış açılarını çağrıştıran cümleleri, sihirli cümleler olarak söylediler.
Karşısındakini de kırmadan.
Evet, kırmadan ve mutlaka onun halinden anlayan aslında cümlelerdi. Diğeri, yani rahatsız eden cümlelerde iki şey söyleyebilirim. Bir aynenle, bir de bayan. Hemen hemen herkes de çıktı. Bakarız mesela, çok kullanılan, evet, rahatsız edici sözcükler arasında yer alan bakarız, aynen, bayan ve fark etmez dile getirilenler
olabilir
arasında. Bu da aslında şunu getiriyor. Yani biri de buydu. Bu da şunu çağrıştırıyor. Halden anlamayan, geçiştiren, biraz değer duygusunu kaşıyan, yani biraz öteleyen,
evet,
yapılar ve genellikle de tek kelimelikler. O yüzden bunları rahatsız edici ya da duymasam daha mutlu olurum dediğimiz sözcüklerin arasına koyduk. Lütfen bunun en, yani bir cümlenin sihirli olmasını sağlayabilecek en küçük sözcüklerden biri. Ama tabii arkasındaki duygu ve söyleyiş önemli.
Ama en de sihirlisi diyebiliriz herhalde.
Evet, evet, en mi? Sihirlisi. Biraz daha kalıplara girecek olursanız, dil kalıplarına, de zamanı varsa konuşan kişinin ve yüz yüze bir diyalogdan bahsedebiliyorsak, böyle olursa mutlu oluruz, mutlu olurum gibi bir takım duyguya ilişkin şeyleri vermek de önemli. Teşekkür etmek çok önemli.
Seni seviyorum demek önemli. En önemlisi.
Tabii tabii. Meral Okay'ın Ruhu Şad Olsun bir dizi senaryosuydu. Beni çok etkilemişti. İnsanlar, orada kadınlar diyordu ama bence genelde insanlar çok uzun ve açıklamalı cümlelere ihtiyaç duymazlar. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ve burada mutluyum gibi basit cümleler söylenmesinden memnun olabilirler ve bu yeterlidir aslında. Çok sihir olunca böyle çok büyük ve açıklamalı, olağanüstü bir şeye ihtiyacımız yok. Benim için önemli cümlelerden biriydi. Ben bir eğitmenden duymuştum bunu. Helen Keller'ın bir cümlesi. Helen Keller'ı hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Doğuştan göremeyen, duyamayan ve doğal olarak konuşamayan biriyken sonunda birkaç üniversite bitirip kitap yazabilen birisi. Onun bir cümlesi var kitabında, diyor ki kelimeler meleklere benzerler, ancak çağırır davet ederseniz size gelirler. Bizim de meleklerin, yani kelimelerimizin gelebileceği davetlere ihtiyacımız var. Yani bu davet etmeyi öğrenmemiz gerek. Günlük dilde çok, biraz önce söylediğim gibi medyada işte hayal et, hatırla vesaire gibi böyle şifrelere yöneliyoruz. Bunlar da sihirli olabilir. İşte neden diye başlayan, içinde neden sözcüğü geçen başlıkların internette daha çok tıklandığını bulmuşlar mesela. Bu yüzden bir başlık oluştururken işte bunun nedenle nasıl söyleyebiliriz'e gidiyor. Ama bu sihirin hani biraz çocukça, affına sığınıyorum herkesin ama çocukça iskambil kağıtlarından bir sihirbazlık yapmaya çalışırdık. Onun gibi oluyor. Çünkü aslında o içerideki davete bakmamız lazım. Teşekkür ederim. Çok kullanılabilecek bir hali. Sevgili Narınç Ataman'a da buradan selam olsun. Ondan öğrendiğim bir şeydi. O demişti ki gerçekten işte ameliyattan yeni uyanmış, anesteziden yeni çıkmış, kendine gelmiş bir hastaya geçmiş olsun, şifa olsun dediğiniz zaman o teşekkür ederimden daha çok sağ ol der. Ana dilinin nerede nasıl bir refleks verdiğini bilmek entelektüel bir düşünce değil bu. Bizim can damarlarımızı hatırlamamızı sağlıyor. O yüzden var olu, sağ olu, teşekkür ederim, şükran duydum, minnettar kaldım,
teşekkürim
gibi farklı sözcüklerin bizde hangi davetler sonucu gelebildiğini görmemiz gerek.
Evet.
Ki tıklanma halinden biraz daha derin, onu reddetmiyoruz tabii ki, onu da isteyelim ama daha derin, daha kendimizi ifade edebileceğimiz iletişim kanallarına yönelebilelim. Evet. Sihirli sözcük aslında biraz burada.
Burada. Şimdi yüz yüze iletişimde böyle genelde. Peki yazıda, metin yazmada nasıldır? Farklı mıdır?
Şöyle, metin yazmada biraz daha farklı. Yazdığınız metne göre değişiklik gösterse de aslında temelde şöyle. Görsel, işitsel ve duyuya dayalı sözcüklerin eşit ağırlıkta olması ve birbirini tamamlaması sihirli sözcüklere yol açıyor. Yani şunu söyleyebiliriz yazıya meraklı dinleyicilerimiz için. Bir metni oluştururken, özellikle de hikaye ve benzeri bir metinse, gözümüzde canlandırmaya yönelik sözcüklerin duymaya yönelik, yani bunun bir sesi olsaydı nasıl olurdu, orada nasıl bir ses vardır gibi düşünerek yazdığımızda keşfedeceğimiz sözcüklerin ve tat gibi, koku gibi, bedende bir his gibi, baskı gibi, daralma, genişleme, ferahlama gibi sözcüklerin eşit ağırlıkta olup olmadığına bakmakta fayda var. Eğer bu sözcükler anlattığımız hikayenin temasına, malzemesine, gidişine göre, kurgusuna göre doğru yerde, doğru eşitlikte akarsa sihirli sözcükleri yakaladık diye düşünüyoruz.
Evet. Şimdi aslında kelimelerin sihirli olduğu o güçlerini göstermesinden hemen belli oluyor herhalde, evet, zaten, evet. Değil mi?
Mesela Sait Faik çok değerli bir öykü yazarımız. Bu söylediğimizi, Sait Faik'in sanmıyorum ki eşit ağırlıkta olsun ben kaç tane kılıyorum. Böyle bir şey yok.
Evet.
Çünkü zaten gerçek yazarlık böyle. Biz edinmeye çalışıyoruz ya da var olan yeteneğimizin biraz evrilmesine, olgunlaşmasına hizmet etmeye çalışıyoruz da bunları söylüyoruz. Ama yapanlara baktığınız zaman böyle olduğunu görüyorsunuz. Söz çok önemli. Yazıda da çok önemli. Konuşmada da çok önemli. Çok tartarak bazen ifade edilmesi gerek. Yunus'un dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yani zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre bunu sanmam ki sadece sözü övmek için söylemiş olsun.
Evet.
O yaşadıklarının sonunda bir sözle hayatta neyin neye dönüştürülebileceğini görmüş. Dolayısıyla bizim de görebileceğimiz, görmemiz gereken şeylerden biri bu. Yani hayatta sözle, sözcüklerle konuşurken, seçtiğimiz sözcüklerle zehirli diyebileceğimiz bir şeyi bala çevirebilme şansımız var.
Evet.
Eğer biz bundan...
O sözcüklerin hayatımızda yapamayacağı şey yok aslında.
Yok.
Güzel ve iyi, doğruyu seçtiğimiz
kesinlikle
zaman.
Kesinlikle, ve özellikle çocuklarla, gençlerle iletişimdeysek.
Evet.
Birbirimizle de şüphesiz ama.
Evet. Tabii bu kelimeleri nasıl kullandığımız da çok önemli.
Hı hı. Bu sözcükleri, kelimeleri nasıl kullandığımız, bunları kullanırken ki iç uyanıklığımız önemli. Hı hı. Ama ben bir şeyi de söylemeden edemeyeceğim. sıklıkla şununla karşılaşıyorum. Güzel konuşmayı ya da iyi konuşmayı, doğru telaffuz etmeyi biraz hayatın içinde lüks şeylerden gibi görüyoruz. Oysa temel ihtiyaç maddesi.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbetti.
Sağ olun.
Sihirli Sözcükler köşemizde. Sağ olun, var olun. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisine haftaya birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ve bugünlük de bu kadar diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum her zaman olduğu gibi. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?